Ayrım 27, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 353, 80. Bölüm. Travis'in coşkusu azalıyor ve yok oluyordu. Sonya Dallas'ın Miami'den 1300 mil uzakta olduğunu ve oraya varmanın 20 saatten fazla süreceğini biliyordu. "Ramon'u hiçbir yerde bulamıyorum," dedi Travis. "Bu işe yaramayacak. Şu anda buradan arabayla yola çıksak bile yarın gece geç saatte orada olabiliriz. O zamana kadar dosya gelmiş ve çoktan gitmiş olacak bile, kahretsin."
"Arabayla olmaz."
"Sana söyledim, toplu taşımayı unut. Green onu çoktan halletmiştir."
"İşte bu yüzden Ramon'u bulmaya çalışıyorum. Belki bir şekilde bir uçak kiralayabileceğimiz birilerini tanıyordur. Başka bir isimle falan."
"Dallas'a Green'den önce varmak istiyorsak başka seçeneğimiz yok. Tabii dosyanın Dallas'ta olduğunu bildiğini düşünürsek."
Travis bir sandalye çekti, Sonya'nın tam karşısına koydu ve üstüne oturdu. "Dinle Sonya, Ramon'la olanları unutman gerekiyor. Çünkü şu anda tek umudumuz o, hoşuna gitse de gitmese de."
"Kahretsin, biliyorum, sakinleşeceğim. Ne cehennemdeki o?"
"Birazdan ortaya çıkar. Unutma, ne ekersen onu biçersin."
"Tamam," dedim, "tanrım."
Tam o sırada Ramon geldi, tuvaletteydi. Travis sandalyeden fırladı ve ofisin kapısını açtı.
"Ramon."
Ramon sallana sallana yürüyordu. "Ay ay ay, oraya bir müddet girme. Senin için şimdi ne yapabilirim dostum? Birlikte bulmaca falan mı çözmek istiyorsun?"
Travis onu ofise götürdü. Ramon kapının eşiğinde görünür görünmez Sonya barış ilan etti.
"Ramon, ben..." "Sorun değil. Senin canına okurdum ya, neyse."
Ramon gülümsedi ve elini uzatıp ateşkes ilan etti. Eli muhtemelen pisti ama Sonya yine de sıktı.
"Ramon, bir araca ihtiyacımız var," dedi Travis.
"Araca mı? Güzel. Ayağımın altından ne zaman çekileceğinizi merak ediyordum. Sizin için bir araba ayarlayacağım."
"Üzgünüm Ramon ama araba işe yaramaz."
"Neden? Nereye gideceksiniz?"
"Dallas."
"O zaman lanet olası Dallas'a arabayla gidin."
"Sabah 9'a kadar mı?"
"Ne aceleniz var?"
"Uzun hikaye. Her şey sona erdiğinde sana memnuniyetle anlatırım. Umarım uçak kiralayabileceğimiz birilerini tanıyorsundur."
"Ah, demek birinci sınıf seyahat ediyorsunuz dostum. Amerikan Hava Yolları'nın nesi var?" "Ah kahretsin, şu hükümetin adamının sizi aradığını unutmuşum."
"Evet, hava yollarını kontrol ediyordur," dedi Sonya. Travis başıyla onayladı.
"Yani uçak kiralamanın işe yarayacağını mı söylüyorsun?"
Ramon başını sağa sola sallıyordu. Travis Sonya'ya baktı. Sonya ona başını salladı ve Ramon'un şüphelerini doğruladı.
"O haklı. Bu elbette bir risk. Green bu opsiyonu gözden kaçırmaz."
Travis sandalyesine çöktü ve başını ellerinin arasına aldı. Ramon dışarıda karanlıkta geziniyordu.
"Sana söylemiştim," dedi Sonya.
"Neyi söylemiştin?" dedi Travis, iki elini dolaşmış saçlarının arasına sokarak.
"O umutsuz vaka."
"Şu anda hiç yardımcı olmuyorsun."
"Özür dilerim."
"Boş ver, olay zaten kapandı." Travis saatine baktı, saat neredeyse 3. "Dallas'a 9'da varmak mı? Hiç sanmıyorum."
Başını eğerek kucağına kapandı, lanet olsun.
Ramon arkasında Raul ve iki başka adamla daha ambara geri döndüğünde saat 3'ü biraz geçiyordu. Travis onların işe koyulacaklarını düşündü ama Ramon kapıdan başını uzattı.
"İkiniz de buraya gelir misiniz?" diye sordu. "Orası yeteri kadar büyük değil."
Travis ve Sonya ofisten dışarı çıktı. Travis yorulmaya başladığını hissediyordu. Ayaklarını sürüdü ve adrenalin geri çekildikçe gözleri kapandı. Son bir umut ışığı gördü. Bir şekilde Ramon bir şeyler bulmuş olabilirdi.
"Evet Ramon." Travis Sonya'ya sokuldu. Ramon konuşurken sırayla onlara baktı.
"Ramon sorununuza bir çözüm buldu."
Raul başıyla onayladı ve Travis'le göz göze geldi. Travis'in kalbi yerinden çıkıyordu.
"Öyle mi? Ne? Nasıl?" dedi yeni bir heyecanla.
Sonya'nın beklenti içinde öne atıldığını gördü. Ramon hızlıca Raul'a baktı ve hin hin sırıtarak tekrar onlara baktı.
Sizi oraya uçuracağız. Yine 5 saat sürecek. Bu yüzden sizi 9'a yetiştireceksek bir an önce kıçlarımızı kaldırıp işe koyulmamız gerekiyor.
Ramon, sana ne kadar teşekkür etsem az ama fark edilmeden uçabilecek miyiz?
Ramon cevap veremeden Sonya araya girdi.
Evet, her şey için teşekkürler ama uçuş planınız görünecek ve Miami radarına yakalanacaksınız. Green geldiğimizi görecek ve yolda bir yerlerde bizi durduracak.
Ramon ve Raul birbirlerine bakıp güldüler. Gerçi azıcık İngilizcesiyle Raul'un neye güldüğü konusunda pek bir fikri yoktu. Ramon, Travis ve Sonya'nın kafa karışıklığıyla eğleniyor'a benziyordu. Sonya'nın gözleri birden parladı.
''Orospu çocuğu'' dedi, ''bizi yük gibi göstereceksiniz değil mi?''
''Ne de olsa kaçaksınız öyle değil mi?'' dedi Ramon başını sallayarak ve sırıtarak. Bu Travis için çok fazlaydı. ''Ne demek bu?'' dedi Sonya'ya dönerek. Sonya açıklamaya başladı.
''Bu eski bir uyuşturucu kaçakçılığı numarası. İki uçak kullanacak, bir tanesi uçuş planı falan olan meşru bir uçak. Diğeri ise uyuşturucuyla dolu, meşru uçağın tam altından uçan bir uçak. Hava trafik kontrolörü bunu ekranında tek bir nokta olarak görecek.
''Bu harika!'' diye bağırdı Travis. Ramon kahkaha attı. ''Çok hoş bayan ama tamamen yanlış.''
''Nasıl yani?'' dedi Sonya.
Ramon, Raul'a ve şu ana kadarki konuşmalardan hiçbir şey anlamamış diğer iki adama baktı. Ramon onlarla İspanyolca konuştu.
''Elos han estado viendo demasiada televisión. Creen que vamos a volar un avión debajo del otro.''
Travis sadece bir kelimeyi anladı, televizyon. Hepsinin güldüğünü işitti. Raul birkaç kelime dışında Travis'in anlayamadığı bir şeyler söyleyerek kahkahalara boğuldu.
''Elos creen que es como Miami, Vice. Nuestros pilotos no son tan buenos.''
Daha fazla kahkaha duyuldu.
''O zaman ne?'' diye sordu Sonya yenilgiyi kabullenerek.
''Büyük sürpriz, şu anda kıçlarınızı kaldırmanız gerekiyor. Raul, quien va a pilotar este?'' diye sordu Ramon.
Travis ile Sonya İspanyolca ders almış olmayı istediler. Raul cevap verdi. ''Todos nuestros pilotos están en ruta, aunque tenemos uno listo para volar al Opa Loca de Oeste.''
Ramon etkilenmedi.
''De que vale un avión sin piloto tonto?'' dedi kollarını havaya kaldırarak. ''El único piloto que tenemos es Juan, y tú dijiste?'' dedi Raul. ''Ah kahretsin, traelo, donde esta?'' diye bağırdı Ramon.
Travis, Ramon'un bir şeylere sinirlendiğini ve birisinin nerede olduğunu sorduğunu anlayabildi.
''Esta hermanos?'' dedi Raul.
''Ah lanet olsun!'' Traelo y levate estos dos para que te ayuden. Necesitamos esos aquí.
Her şey yolunda mı diye sordu Travis biraz tercümenin hoş olabileceğini ima ederek.
İşte Ramon birdenbire pişman olmuş gibi göründü.
Ne oldu diye sordu Travis.
Bir an sanki pilotumuz yokmuş gibi geldi ama artık var.
Yani her şey yolunda.
Evet, sizi oğlum Juan uçuracak.
Teşekkürler.
''Daha teşekkür etme. Karşıdaki bataklıkta ve muhtemelen şu anda kör kütük sarhoş. Sen ve kız arkadaşın Raul'la birlikte gitmeli ve onu oradan çıkarmasına yardım etmelisiniz. Aracı hazırlayacağımız için adamlarımı gönderemem.''
Travis endişesini gizlemeye çalıştı. ''Akşamdan kalma bir pilot. Şu anda hiç yoktan iyidir.''
''Tamam, sorun değil. Yani onu taşımasına yardım etmemizi istiyorsun.''
Hayır dedi Ramon, orada bir terslik olursa diye. Mano biraz belalı bir yer olabiliyor.
Ah dedi Travis, yutkunurken bir yandan da yüzü düştü. Ama Sonya da gelebilir değil mi?
81. Bölüm. Keskin gece havasının içinden gözlerini kısarak geçen yardımcı pilot McClellan, jetin merdivenlerini hızla çıktı ve uçuş bilgisayarını programlamak için kokpite girdi. Ancak soğuk ve karanlık kabine girdiğinde yalnız olmadığını fark etti. Burada duyulan tek koku mide bulandırıcı, uçak yakıtı ve artık yemeklerin kokusu olmalıydı. Ama bu alışılagelmiş koku daha keskin bir şeyle karışmıştı. Yeni dökülmüş kolonya.
McClellan bir kıpırtı duydu. Merhaba.
Daha fazla kıpırtı oldu. Kabinin karanlık köşesinden geliyordu. Uzun bir endam kabinin karanlığında belirince McClellan'ın kalbi çıkacak gibi oldu. Bir hayalet gibi hareket ediyordu. Merhaba, orada kim var? McClellan merdivenlere doğru geriledi.
Sakin ol, dedi yabancı bir Avrupa aksanıyla.
Sen de kimsin, uçakta ne işin var?
Benim burada olacağımı biliyorsun.
McClellan şimdi açıkça görebiliyordu. Uzun boylu kahverengi saçları olan delikli bir yüzü vardı. Yanık tenliydi ve takım elbise giymişti. McClellan sonradan anladı. Ekstra yolcumuz.
Green'in yolcusu musun?
Evet. Ses soğuktu. Ne yapmam gerektiğini söyle.
Sadece işini yap ve talimatları yerine getir. Ben burada yokum. Arkadaki kompartımana kimsenin girmediğinden emin ol. Kalkış zamanına kadar kabin ışıklarını yakma.
Sorun yok. Fazlasıyla tuhaf, böyle bir görev için bile.
Aferin, dedi ses yavaş ve soğuk bir şekilde, devam et.
McClellan sadece başını sallayarak onayladı ve kokpite girdi. Adam kabinin arkasındaki karanlıkta tekrar gözden kayboldu. McClellan uçuş planını hiçbir yere göre ayarladığında yolcunun saklandığı arka kompartımandan patırtılar duyuldu. Ateşli silah sesine benziyordu.
United'a yarın özgeçmişimi yolluyorum.
82. Bölüm. Tropikal gecenin sakinliği, cırcır böceklerinin cıvıltılarının arasından yükselen ani bir Mercury motor sesiyle bölündü. Raoul yıkık dökük haldeki ambarın önüne park edilmiş küçük bir flotillanın dümenine geçmiş bekliyordu. Güneşliğin altında kaptan köşkü ve önle arkada koltukların olduğu beyaz bir hız teknesiydi. Ramon dokta durmuş Travis ve Sonya'ya bağırıyordu. Sesiyle motorun sanki gırtlağından çıkıyormuş gibi gelen sesini bastırmaya çalışıyordu.
''Pekala, eğer sizi Dallas'a zamanında yetiştireceksek Juan'la en geç 4'te burada olmalısınız. Uçağa varmak yarım saat, Dallas'a varmaksa 5 saat sürecek. Dallas'ın saati 1 saat geri, o yüzden 8:30'da orada olabileceksiniz. Havadan şehre iniş de yarım saat alır diyelim, yani saat 9'da orada olursunuz.''
''Anlaşıldı.'' diye bağırdı Travis. ''Teşekkürler, sana gerçekten borçluyuz.''
''Unut gitsin, sen Kramer'in oğlusun ve Ramon da ona borçlu. O yüzden senin mazeretin var. Şimdi artık istersen kıçını kaldır da.''
Juan alıp hiç vakit kaybetmeden geri döneceğiz, dedi Travis tekneye geri giderek.
''Buna güvenemem ama yine de güzel bir düşünce.''
Ramon içten bir kahkaha attı. Travis'in sırtına bir şaplak attı ve ambara geri döndü.
Raoul Sonya'ya tekneye binmesine yardımcı olmak için elini uzattı ama Sonya bunu görmezden geldi ve atlayıverdi. Hemen arkasından Travis Prova'ya atladı ve Raoul'un tekneyi Miami nehrine doğru aniden sürmeye başlamasıyla neredeyse düşüyordu. Travis Raoul'un hemen arkasındaki koltukta Sonya'nın yanına oturdu. Babasının kol saatine baktı ve kronometreyi 1 saatten geriye sayacak şekilde kurdu.
''Neden bu kadar yavaş gidiyoruz?'' diye bağırdı Raoul'a.
Raoul cevap vermedi.
''Burası dalga yapılması yasak bölge.'' dedi Sonya, nehir kenarındaki bir tabelayı işaret ederek.
''Anladım. Bu Mano barı nerede ki, sana söylediler mi?'' diye sordu Travis.
''Miami Beach Marinası'nda dediler. 20 dakika falan sürecek olmalı.''
''Tamam, yani 20 dakika gidiş, 20 dakika dönüş bir...''
''Bizi orada harcayacak 20 dakika bırakıyor.'' ''Ramon neden o kadar endişeleniyor ki? Oraya gideceğiz ve o adamı alıp döneceğiz.''
''Kim bilir,'' dedi Travis, ''ama kesinlikle dikkatleri üzerimize çekmemeliyiz.''
Geride kalan Miami ışıkları Travis'in sinirlerini bozmaya başladı. Şehrin içine doğru yılan gibi kıvrılan nehirde yönünü bulmaya çalışan Raoul'un kalın ve kel ensesine baktı. Travis ona doğru bir adım attı.
''Raoul?'' Raoul başını salladı.
''Daha hızlı, rapido!'' dedi Travis.
Öne doğru çekmesi için gaz kolunu işaret ederek.
''Hayır!'' dedi Raoul, bir parmağını sağa sola sallamak için tek elini direksiyondan çekerek.
Bu uyuşturucu kaçakçılarının hız limitini aşmamaları çok tuhaftı.
İşte dedi Raul düdük çalarak şehre yaklaştıkça tehlikeli bir şekilde aşağı yukarı sallanan iki turuncu tekneyi işaret ederek. Travis US sahil güvenliğini gördü. Raul'a anladığını belirten bir işaret yaptı ve Sonya'nın yanına oturdu.
Bu nehrin her tarafına yayılmış durumdalar dedi Sonya. İnan bana burasının adı çıkmış şuraya bak.
Büyük kahverengi ve taş bir binanın üzerinde şu yazan tabelayı gösterdi. Ulusal Güvenlik Departmanı.
Nehirden çıktığımız zaman hızlanabilecek.
Sonya yine kontrollü görünüyordu ve duruşu Travis'i rahatlattı. Tekne derin sulara doğru yol aldıkça Travis esintinin yüzüne vurduğunu ve Miami gökdelenlerinin iki taraflarında yükseldiğini hissetti. Şu ana kadar gerçekleşmiş ve ileride olacak her şeye rağmen sadece Sonya ile olma düşüncesi çok güzeldi. Şu anda onsuz bir hayat düşünemiyordu. Tuhaf, bu kadar kendine güvenen bir kadın daha önce görmemişti ve sevişme şekli de bu doğasını yansıtıyordu. Güçlü ve boyun eğmez. Genellikle ilgilerini çektiği zayıf ve sürekli ilgi bekleyen kızlardan sonra bu büyük bir değişimdi. Sonya'nın saçları artık dağınık değildi ve yanağındaki şişlik de inmişti. Travis onun güzel yüzünü gözünün önünden ayırmadan teknenin arkalarında bıraktığı dalgaya baktı. Parlayan ay ışığında bembeyaz teniyle tıpkı bir meleği andırıyordu ama tam olarak öyle tanımlanamazdı. Ne büyük bir çelişkiydi. Ramon'un iki adamını hastanelik ettiği aklına gelince ağzının köşesinde bir gülümseme belirdi.
''Çok yakınız, bir o kadar da uzak.''
''Nasıl yani?'' dedi Travis bu tatlı andan sıyrılarak.
''Apollo'nun Dallas'ta olduğunu biliyoruz ama biz burada bir ay yaşın peşindeyiz.''
''İşe geri dönme vakti.'' diye düşündü Travis. ''O her şeyden önce bir profesyonel. Kendisi onun aklının ucuna bile gelemezdi.'' Travis ellerini başının arkasında kavuşturdu ve arkasına yaslandı. Şafak sökmeden hemen önceki an gecenin en karanlık zamanı.
Çok şairane ama nasıl oluyor da Green dosyanın yerini bilmiyor anlamıyorum. Yani bu çok açık değil mi? Texas okul kitapları deposunun 6. katından bahsedildi.
Oraya artık Texas okul kitapları deposu denmiyor ve Leblanc'ın da bunu biliyor olduğunu düşünüyorum. Orası artık 6. kat müzesi ya da belki de adresi sadece sokak olarak biliniyordu. Şu daha iyi, 411 Elm Sokağı, Dallas. Dipnot, Elm Sokağı'nda Kabus isimli korku filmine gönderme. Ya bundan haberi yoksa ve Texas okul kitapları deposuna göndermişse?
Yine de oraya gider. Herkes oranın neresi olduğunu biliyor ama benim merak ettiğim aslında bu değil.
Ne o zaman diye sordu Sonya gözlerine bakarak. O dosyayı kim alacak? Leblanc onu kimin adına gönderdi? Umarım müzede güvendiği biri vardır.
Her neyse, oraya gidip dosyayı almamız gerekiyor. Kardeşim onu bizim almamızı istedi. Bu yüzden Juan Martinez denen şu herifi almalı ve hemen buradan gitmeliyiz.
Doğru söylüyorsun, hak... Dışarıdaki motorun çalışırken çıkardığı ses yüksek perdeden bir kükremeye dönüştü ve tekne açık denizlere doğru yol alırken Travis'in sesi artık duyulmaz oldu. Miami nehrinden çıkmışlardı ve karşı kıyıya gidiyorlardı. Miami sahilini anakaradan ayıran körfeze. Hız teknesi köpükler çıkartarak ilerledi. Belli belirsiz aydınlatılmış balıkçı tekneleri görülmez olmaya başladı. Yüzüne çarpan rüzgardan dolayı Travis teknenin ön tarafına gitti. Korkuyla trabzana tutunarak ışıldayan Miami sahiline baktı. Hava akımı genzini tıkadı ama aldırış etmedi, yaşadığını hissediyordu. Macera tüm damarlarına yayılıyordu. Bir parçası bu duyguyu bastırmak istiyordu ama bu hissi görmezden geldi. Buna hakkı olduğunu ama her şeyden önce ne kadar tehlike içinde olsa da tatmin olduğunu hissetti. Hayatı birdenbire anlam kazanmıştı. Hayatta olduğu için minnettar hissetti. Prova alçaldı ve motor durdu. Travis barı aradı ama sesleri duyabilmesine rağmen onu göremedi. Yüksek ahenksiz müzik sesleri yükseliyordu. Miami Beach Marina'ya girdiklerinde suyun kenarında bir yerlerden gelen bağırışmalar, çıngırdayan bardaklar ve çığlıklar duyuldu. Daha da yaklaştıklarında neon ışıklı bir tabela kısa devre yapıyor gibi yanıp sönüyordu. Mano'nun yeri.
Tekne Doka Mano'ya yanaştı. Sonya indi ve Raul'un tekneyi bağlamasına, sonra da bu tombul küçük kübalının inmesine yardım etti. Raul siyah takım elbisesinden tozları silkeledi. Bir gangstere tamamen tezat bir görüntü oluşturuyordu. Sanki askeri birlikleri savaş alanına yönlendiriyormuş gibi Sonya ve Travis'e elini uzattı. Açık bara doğru merdivenleri çıkarlarken Travis'in gözleri gergin bir şekilde etrafta dolandı. Salonun ortasında dikdörtgen bir bar ve arkasında da bir sahne vardı. Sarhoş gibi görünen yaşlı Hispanik bir kadın, R.E.M.'in çalan End of the World as We Know It and I Feel Fine şarkısına ve karaoke makinesine her ne çalıyorsa ona temposuz bir şekilde bağırarak eşlik ediyordu. Bardaki insanlar onu tamamen görmezden geliyor ve onun sesini kendi sesleriyle bastırmaya çalışıyorlardı. Belli ki erkekler arasında ayak uzunluğunda prolar, kızlar arasında ise dövmeler modaydı. Sazdan yapılma çatının altındaki fanlar kahkaha ve gürültünün üzerinde yükselen duman bulutunu savuruyordu. Burası günümüzün korsan uğrak limanı gibiydi. Travis buranın kendisinin sık sık uğrayacağı türden bir yer olmadığını kabul etti. Ama bir tehlike de sezmedi. Ramon herhalde yine onlarla kafa bulmuştu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 365.